Birinci kasetim B100 sayfa 17'den devam. Sonra oğlunu rahatsız etmeden sessizce oradan ayrılmaya karar verdi. Belli ki Paul çok meşguldü. Yarım saat sonra Jack ofisindeydi ama bütün büroden sonrayı onları bir arada tutan adamı kaybetmiş olan o aileyi düşünerek sessizce oturdu. O adamı sevmemiş olsa da saygı duyması gerekirdi ve geride bıraktığı sevdikleri için üzülmemek mümkün değildi. Bütün gün Jack ne yaptıysa Dory'yi kafasından atamadı. Hatta onun fotoğrafını bile çekmecesinden çıkardı ki bu çok ender yaptığı bir şeydi. Saint-Tropez plajında çekilmiş fotoğraftaki gülümseyen yüzü onu daha çok efkarlandırdı. Glady birkaç kez gelip onu kontrol etti ve Jack'in yalnız kalmak istediğini anladı. Son iki randevusunu da iptal ettirmişti. Sıkıntılı olmasına rağmen koyu renk elbisesi ve onun için aldığı kravatıyla müthiş görünüyordu. Tam o sırada Bel Air'deki evde Amanda Kingston'ın onun hakkında konuştuğundan Jack'in haberi bile yoktu. Son konukları gittikten sonra Amanda, Paul'e babanın gelmesi büyük incelikti dedi. Hepsi için bitmek bilmeyen bir gün olmuştu ve sarsılmaz metanetine rağmen Amanda bile bitkin görünüyordu. Matthew için çok üzüldü dedi Paul kayınvalidesinin koluna sevgiyle dokunarak. Amanda başını salladı ve kızlarına baktı. Babalarını kaybetmenin acısıyla kızların ikisi de perişandı. İlk kez kavga etmeyi kesmişlerdi. Can ve ablası Louis'in aralarındaki yaş farkı bir yıldan biraz fazlaydı. Fakat her yönden birbirlerinden tamamen farklıydılar. Ve çocukluklarından beri gece gündüz birbirleriyle savaşır dururlardı. Ancak annelerinin huzuru için hiç değilse şimdilik barış ilan etmişlerdi. Paul sessizce onları yalnız bıraktı ve bir fincan kahve içmek için mutfağa gitti. Yemek şirketinin elemanları hala oradaydı ve Kingston ailesine başsağlığı dilemek için gelen 300 kişiden fazla insanın kirlettiği tabakları ve bardakları toparlıyorlardı. Amanda arkası kızlarına dönük pencereden olağanüstü bakımlı bahçelerine bakarken "Onun gittiğine inanamıyorum." diye fısıldadı. "Ben de inanamıyorum," dedi Can, gözyaşları yanaklarından süzülürken. Louis derin derin içine çekti, babasını severdi ama onunla asla geçinememişlerdi. Her zaman babasının ona Can'dan daha çok baskı yaptığını ve ondan daha çok şey beklediğini düşünmüştü. Hukuk fakültesine gitmemeye karar verip kolejden sonra hemen evlendiği için ona kızmıştı. Oysa evliliği sağlam bir evlilikti ve ilk 5 yıl içinde 3 çocuk doğurmuştu. Fakat babası bunun için de kızacak bir şeyler bulmuş ve çok fazla çocuk yaptığını söylemişti. Buna karşılık Can'ın hiçbir zaman gerçek bir mesleğinin olmaması, üstelik bunun için en ufak bir istek bile duymaması, gösteri işleriyle uğraşan bir babası, Rodeo Drive'lı bir tüccardan başka bir şey olmayan bir adamla evlenmesi babasını hiç rahatsız etmemişti. Louis, Paul'u sevmezdi ve bunu açıkça söylerdi. Kendi kocası Loeb ve Loeb şirketinin avukatı Kingston ailesine daha uygun bir seçimdi. Cenazenin kalktığı gün, Jen ağlarken Louis'in düşünebildiği tek şey babasının ne kadar zor bir adam olduğu, durmadan onu eleştirdiği ve onun kendisini sevip sevmediğinden bile sık sık şüphe ettiğiydi. Bu konuda bir şeyler söylemek isterdi ama ne annesinin ne de kardeşinin onu anlayamayacağını biliyordu. Babasını ne zaman eleştirmeye kalksa annesi daima karşı çıkmıştı. Annesine göre babası zaten bir azizdi. Amanda onlara doğru dönerek, "İkinizin de onun ne kadar harika bir insan olduğunu hatırlamanızı istiyorum," dedi. Çenesi titriyordu ve gözleri yaşlarla doluydu. Sarı saçlarını bir topuzla arkasına toplamıştı. Kızların ikisi de annelerinin kendilerinden kat kat güzel olduğunun farkındaydılar. Her zaman öyle olmuştu. Olağanüstü bir güzelliği vardı ve Louis bundan hep nefret etmişti. Annesine ulaşabilmek neredeyse imkansızdı ve o kızlarının ikisinin de kusursuz olmalarını isterdi. Louis onun insancıl tarafını asla tam olarak anlayamamıştı. Hayat boyunca onun takip etmiş olan güvensizliğini, çekingenliğini dış görünüşünün ardına gizlemişti. Annelerine daha yakın olan Can'dı. Bu iki kardeş arasındaki sürtüşmeyi daha da körüklüyordu. Louis, Jen'i hep ailenin gözdesi olmakla suçlamıştı. Jen de her zaman haksız yere suçlandığını düşünmüş ve bunun nedenini bir türlü anlayamamıştı. İkinizin de onun sizi ne kadar çok sevdiğinizi bilmenizi istiyorum, dedi Amanda. Ama hıçkırarak ağlamaya başlayınca konuşmasını sürdüremedi. Kocasının gittiğine, onu bir daha kollarının arasına alamayacağına inanamıyordu. En korkunç kabusu gerçek olmuştu. Onun tek dayanağıydı ve onsuz bir yaşamı düşünmüyordu. Jen annesini bir bebek gibi kucaklayarak "Oo anneciğim" diyerek sallarken Louis sessizce odayı terk etti ve mutfakta Paul ile karşılaştı. Mutfak masasında oturmuş kahve içiyordu. "Annen nasıl?" diye ilgiyle sordu. Louis omuzlarını kaldırdı. Acısı açıkça belliydi ama her zamanki gibi öfkeyle karışıktı. Çocukları bakıcılarıyla eve gitmişlerdi. Kocası ise bürosuna dönmüştü. Ve sevse de sevmese de Paul'den başka konuşabileceği kimse yoktu. Berbat. Her şeyiyle ona bağlıydı. Ne zaman kalkacağını, ne zaman yatacağını, ne yapacağını, ne yapmayacağını ve kiminle arkadaş olabileceğini hep o söylerdi. Babamın bunu yapmasına neden izin verirdi bilmiyorum. İğrenç bir şey bu. Belki ihtiyaç duyduğu bir şey, duyduğu şey buydu, dedi Paul. Merakla baldızına bakarak. Her zaman öfke doluydu. Paul onun kocasıyla gerçekten mutlu olup olmadığını hep merak etmişti. Her ailenin kendine göre bazı sırları vardı. Kızların anneleriyle ilgili konuşmaları onu çok şaşırtıyordu. Her biri onu farklı görüyordu. Fakat tanıdıkları kadın onun dünyaya sunduğu rahat görüntüden çok daha değişik biriydi. Onlar onu tamamen bağımlı ve özel korkuları olan biri olarak görüyorlardı. Paul tekrar sinemaya dönmesinin gerçek nedeni acaba bu muydu diye düşündü. Matthew'un istememesinin dışında kendisi de dönmekten korkmuş olabilirdi. İyileşecektir diyerek Louis'i teselli etmeye çalıştı. Söyleyecek başka bir şey bulamamıştı. Louis kendisine bir kadeh şarap doldurdu. Mutsuz bir kadın olduğunu belli eden bir sürü şey vardı. Paul baldızını yatıştırmak için "Jen ona göz kulak olur" dedi ama bu sözler sadece onu sadece kızdırdı. "Tabii eminim olur. Zaten onu hep sömürmüştür. Bunu hep yaptı. Daha ikimiz çocukken bile ikimizin onun yanına taşınmayı teklif etmemenize çok şaşırdım. İkinizin onun yanına taşınmayı teklif etmemenize çok şaşırdım. Bu onu gerçekten etkilerdi. Biliyorsun mal varlıklarını bir düzene sokmak için yardıma ihtiyacı olacak. Senin ve Jen'in ona yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağınızdan eminim." Paul ona Jen'in kullandığı ismiyle hitap ederek "Neden biraz sakinleşmiyorsun Lou?" dedi. Louis şaşılacak derecede annesininkine benzeyen gözleriyle ateşler saçarak Paul'e baktı. Gözleri dışında tıpkı babasına benziyordu. Yakışıklı ama o kadar. Jen daha güzel olanıydı. "Kimse seni incitmeye çalışmıyor. Bunun için artık çok geç," dedi Louis ve birincisini bitir bitirmez kadehini yeniden doldurdu. Onlar bunu yıllardır yapıyorlardı. Şimdi babam olmayınca belki annem biraz olgunlaşır. Kadehini bırakıp bahçeye çıktı. Paul peşinden gitmeye yeltenmedi bile. Oturmakta oldukları çalışma odasının penceresinde Jen ve Amanda Louis'i gördüler. "Yine bana kızgın," dedi Jen. "Bir şeylerden dolayı hep bana kızgın." "İkiniz de artık kavga etmekten vazgeçersiniz," dedi Amanda üzüntüyle. "Büyüdüğünüz zaman farklı olacağını, ikinizin de evlenip çoluk çocuk sahibi olduktan sonra yakın arkadaş olacağınızı düşünürdüm. Bebekliklerinden beri onlar için hep bunu düşlemişti." Ama annesi bunu söyler söylemez Jen'in gözlerinde bir hüzün belirdi. "Ama benim şey ne?" annesinin bir an aklı karışmış gibiydi. Öylesine acıklı bir duruşu vardı ki Jen'in yüreği sızladı. Çocuk sahibi olmak, bunu söyleyişindeki gariplik annesinin dikkatini çekti. Çocuk sahibi olmak istemiyor musun? Amanda kızının çocuk istememesi büyük bir ayıpmış gibi hayretle bakıyordu. Jen pencereden kız kardeşine bakarak, evet istiyorum dedi. Lou istediği anda hamile kalarak 5 yılda 3 çocuk sahibi olmuştu. Ve bu kez kıskanan Jen'di. Elbette istiyorum, 1 yıldır deniyoruz ama olmuyor. Amanda bu bir şey ifade etmez diyerek gülümsedi. Bazen zaman alır, sabırlı ol yeter. Senin zamanını almamıştı. Babam ve sen evlendikten 2 yıl sonra bize sahip olmuştunuz. Amanda onun elini okşadı ve Jen içini çekerek ona baktı. Onun gözlerinde gördüğü şey sadece üzüntü değildi. Onlarda korku ve düş kırıklığı da vardı. Amanda'nın yüreği burkuldu. Jen, Paul'ün benimle doktora gelmesini istiyorum ama gelmiyor. Bunun için endişelenmenin delilik olduğunu düşünüyor, dedi. Sen doktorla konuştun mu? Bir sorun var mıymış? Amanda ciddi bir şekilde endişe duymaya başlamıştı. Bilmiyor ama incelemekte yarar olduğunu düşünüyor. Bir uzmanın adını verdi fakat bundan söz ettiğimde Paul çok sinirlendi. Kız kardeşinin ve Lou'nun çocukları olduğunu söyledi. Bizim bir sorunumuzun olması için hiçbir neden yokmuş. Ama bu işler her zaman bu kadar basit değil. Birden Amanda, acaba bilmediği bir şey mi var diye merak etti. Kızının gençliğinde geçirdiği kötü bir hastalık, düşüncesi diye yapılmış bir şey, bir kürtaj. Ama ona sormaya cesaret edemedi. En iyisi bunu doktoruna bırakmaktı. O zaman belki de bir süre Paul'ün sözünü dinlemeli ve endişelenmemeye çalışmalısın. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum anne diye itiraf ederken gözyaşları yanaklarından süzülüp elbisesinin üzerine damladı ve annesi ızdırap içinde onu seyretti. Bir bebeğimin olmasını çok istiyorum, asla olmayacak diye çok korkuyorum. Tabii ki olacak. Kızını bu kadar mutsuz görmeye dayanamıyordu. Özellikle de daha yeni babasını kaybetmişken. Eğer olmazsa her zaman evlat edinebilirsin. Paul bunu asla yapamayacağını söylüyor. O kendi çocuklarını istiyor. Ona Paul'ün sadece zor değil, aynı zamanda sabit fikirli ve bencil bir adam olduğunu söylememek için Amanda dilini tutmak zorunda kaldı. Bütün bu engelleri zamanla aşarsın. Neden şimdi sadece rahatlamaya çalışmıyorsun? İstediğin her şeye bahse girerim ki bir gün sen farkına bile varmadan bebeğin olacak. Jen, evet anlamında başını salladı ama bakışlarından ikna olmadığı açıkça belliydi. Bir yıldır endişeleniyordu ve kaygısı artık hızla paniğe dönüşüyordu. Fakat hiç değilse şimdi ana kızın arasına bir kapı açılmıştı. Ya sen anne, babamsız yapabilecek misin? Bu acı veren bir soruydu ve Amanda'nın gözleri yaşlarla doldu. Onsuz yaşamayı düşünemiyorum bile. Bundan sonra hayatımda asla başka biri olmayacak Can, asla. Buna tahammül edemem. 26 yıldır evliydik. Hayatımın yarısından fazlası. Bundan sonra ne yapacağımı düşünemiyorum bile. Bu imkansız. Her sabah nasıl uyanacağım? Jen annesini kollarının arasına aldı ve rahatça ağlamasına izin verdi. İçinden onun daha iyi olacağına dair söz verebilmeyi diliyordu. Ama annesinin babası olmadan nasıl yaşayacağını kendisi de düşünemiyordu. Babası ailelerinin yaşam gücü olmuş, Amanda'yı kanatlarının altına alarak dünyadan korumuş, her konuda ne yapması gerektiğini ona söylemişti. Ondan sadece 7 yaş büyük olmasına rağmen birçok yönden onun için bir baba olmuştu. Onsuz yaşayamam dedi. İkisi de bu sözlerin samimi olduğunu biliyorlardı. Bir saat daha oturup ondan söz ettiler ve sonunda Paul tekrar yanlarına geldi. Onları pencerede seyreden Lou veda bile etmeden gitmişti. Giderken ağlıyordu. Paul'ün evde yapılacak işleri vardı. Saat 6 olmuştu ve Amanda için ne kadar zor olacağını biliyorlardı. Ama eninde sonunda onu yalnız bırakmak zorundaydılar. Hayatla yüzleşmeyi tek başına öğrenmesi gerekti. Bel Air'deki evin ön basamaklarında üzerinde siyah tayyörüyle durmuş onlara el sallarken öyle zavallı bir görünüşü vardı ki köşeyi döndükleri an Jen yine gözyaşlarını tutamadı. Tanrım, babamsız o da ölüp gidecek. Paul, kaybettiği babasını, ondan nefret eden kız kardeşini, acılar içindeki annesini, asla olmayacağından korktuğu bebeği düşündükçe ağlamasına engel olamıyordu. Bütün bunlar onu bunaltıyordu. Ona güven duygusu verebilmek amacıyla evlerine varıncaya kadar Paul karısının elini tuttu. Bir süre sonra kendini daha iyi hissedecek. Görürsün. Ona bir baksana, hala genç ve güzel. 6 ay sonra bütün Los Angeles kapısına üşüyecek ve onunla çıkmak isteyecek. Beyaz perdeye bile dönebilir. Buna yapacak kadar genç olduğu kesin. İstese bile bunu asla yapmaz. Çünkü babamın onun film çevirmesini istemediğini biliyor. Babamın sadece kendisinin olmasını isterdi ve annem de onu çok sevdiği için buna razı olmuştu. Paul, eğer bu doğruysa, Matthew Kingston gelmiş geçmiş en bencil adammış diyemedi. Çünkü derse karısının onu öldüreceğini biliyordu. Ve sen annemin başka biriyle çıkacağını nasıl söyleyebilirsin? Bu iğrenç bir şey Paul. Paul, iğrenç değil, yalnızca bu bir gerçek. Annen 50 yaşında Jen ve baban öldü, o ise hayatta. Sonsuza dek yalnız kalmasını bekleyemezsin. Hafifçe karısına gülümsedi. Jen ise öfkeli bakışlarla onu süzdü. Elbette kimseyle çıkmayacak. O senin baban değil. Tanrı aşkına. Annemin harika bir evliliği vardı ve babama aşıktı. O zaman belki yeniden evlenmek ister. Evlenmezse çok yazık olur. Söylediğin şeye inanamıyorum, dedi Jen. Bunu söylerken nefes nefeseydi ve elini Paul'un elinden çekti. Yani sen gerçekten annemin başka bir erkekle çıkacağını mı düşünüyorsun? Sen hastasın ve hiçbir şeye saygın yok. Daha doğrusu annemi hiç tanımıyorsun. Herhalde öyle hayatım, dedi Paul yatıştırıcı bir sesle. Ama ben insanları tanırım. Jen hiçbir şey söylemedi ve kocasının söylediklerini içerleyerek camdan dışarıya baktı. Büyük bir sessizlik içinde evlerine doğru gittiler. Jen annesinin hayatının sonuna kadar kocasının anısına sadık kalacağına kutsal kitap üzerine yemin edebilirdi. İkinci bölüm. Amanda Kingston Haziran'da iki kızını Santa Barbara'daki Bitmar'a götürdü. Paul bir film işinin son ayrıntıları üzerinde çalışmak için New York'taydı. Louis'in kocası Jerry bir hukuk konferansı için Denver'a gitmişti. Birkaç gün birlikte olabilmeleri açısından bu ideal bir fırsattı. Fakat otele yerleştikten sonra oturup sohbet etmeye başlar başlamaz, iki genç kadın annelerinin ne kötü durumda olduğunu hemen fark ettiler. Hala siyah giyiyordu, saçları sımsıkı arkaya toplanmıştı ve görünüşü fazlasıyla ciddiydi. Hiç makyaj da yapmıyordu. Jen ona nasıl olduğunu sorar sormaz hüngür hüngür ağlamaya başladı ve bir türlü durmak bilmedi. İki kardeşin silahlarını bırakıp anneleriyle ilgilenmek için birleştikleri ender anlardan biriydi. Pazar sabahı Amanda uyurken ikisi birlikte kahvaltı etmek için aşağı indiler. Louis böğürtlenli kurabiyesinin üzerinden kız kardeşine bakarak ''Bir doktora görünmeli, çok fazla gergin, durumu beni korkutuyor. Bence Prozac'a başlamak zorunda veya Valium ya da başka bir şeye'' dedi. ''Bu onu daha da kötü yapar. Onun dışarı çıkmaya ve arkadaşlarını görmeye ihtiyacı var. Geçen hafta Bayan Outberman'la karşılaştım. Annemi babamın ölümünden beri görmediğini söyledi. 5 ay oldu, sadece evde oturup sonsuza dek ağlayamaz. Belki de bunu yapabilir. Louis kardeşinin gözünün içine bakıp neden ikisinin ortak bir yanı olup olmadığını merak ederek. Biliyorsun babam onun öyle yapmasını isterdi. Eğer geriye bazı talimatlar bırakabilseydi annemizin de kendisiyle beraber gömülmesini emrederdi. Jen ani bir öfkeyle kız kardeşine baktı. Bu iğrenç bir şey. Babam onun mutsuz olduğunu görmekten nasıl nefret ederdi? Biliyorsun. Bizi baleye götürmek veya onun ortaklarının karılarıyla briç oynamak dışında herhangi bir yaşamı olmasından nasıl nefret ettiğini de sen biliyorsun. Sanırım annem farkına varmadan kocam benim tıpkı şimdi olduğum gibi mutsuz olmamı isterdi diye düşünüyor. Bence bir ruh doktoruna gitmesi lazım, dedi Louis sözünü sakınmadan. Neden onu bir tatile götürmüyorsunuz? İstediği zaman kolayca galeriden izin alabilen Jen'e bu iyi bir fikir gibi gelmişti. Ama Louis çocuklarını nasıl bırakabileceğini bilemiyordu. Belki Eylül'de okullar açıldıktan sonra onu Paris'e götürebiliriz. Bence uygun, dedi Louis, ama öğle yemeğinde bunu önerdikleri zaman Amanda hemen başını sallayarak itiraz etti ve gidemeyeceğini söyledi. Şimdi bir yere ayrılmam mümkün değil, dedi kesin bir ifadeyle. Emlak işleriyle ilgili yapmam gereken daha bir sürü şey var. Sonsuza kadar sallantıda kalmasını istemiyorum. Ancak bunun sadece bir bahane olduğunu üçü de biliyordu. O motive olmaksızın yaşayan, dünyaya dönmek istemiyordu. Hepsi buydu. Anne, bu işleri avukatlara bırak. Zaten onlar ilgileniyorlar. Buralardan uzaklaşmak sana iyi geliyor. Uzun bir süre tereddüt etti ve sonra gözleri yaşlarla doldu. Ve dürüstçe istemiyorum. Kendimi çok suçlu hissederim. Ne için? Biraz para harcanacağı için mi? Paris'e yapacağım bir seyahate yetecek kadar param var. Hatta çok çok daha fazlası olduğunu hepsi biliyordu. Sorun bu değildi. Asıl sorun çok derinlerdeydi. Ondan değil, bana Mathieu olmadan böyle bir şey yapmaya hakkım yokmuş gibi geliyor. Neden ortalığa çıkıp kendimi eğlenceye kaptırayım? Neden iyi vakit geçireyim? Hiç kırıklar boğazında düğümlenmeye başladı. Bunu söylemek zorundaydı. Kızları onun yüzüne bakarken, neden ben hala yaşıyorum da o yaşamıyor? Bu haksızlık. Neden böyle olması gerekiyordu? Kocasının ardından hala yaşıyor olmanın suçluluğunu taşıyordu ve daha önce kızlarına bu duygularından hiç söz etmemişti. Jen yavaşça, oldu bir kere anne, oldu işte. Bu ne senin, ne onun, ne de bir başkasının suçu değil. Bu sadece kahrolası şans ama sen yaşamaya devam etmelisin. Kendin için, bizim için, bunu bir düşün. Eğer Paris'e gitmek istemiyorsan birkaç günlüğüne New York'a veya San Francisco'ya gideriz. Ama bir şeyler yapmak zorundasın. Yaşamdan vazgeçemezsin anne. Babam bunu yapmanı istemezdi. Eve dönerken yolda yaptıkları konuşmalara rağmen annelerinin yeni yaşamı için bir şeyler yapmaya hazır olmadığı açıkça ortadaydı. Kocasının ölümü yaşam sevincini yok etmişti ve hala derin bir yas içindeydi. Öyle ki hiçbir şey yapmak istemiyordu. Jen pazar akşamı New York'tan dönen kocasını havaalanından alıp evlerine doğru dönerken Paul, annen nasıl? Diye sordu. İyi değil, berbat durumda. Lou, Prozac tedavisine girmesi gerektiğini söylüyor. Bense ne düşündüğümü bile bilmiyorum. Sanki kendini babamın yanına gömmek istiyormuş gibi. Belki baban da öyle olmasını isterdi ve Amanda da bunu biliyordur. Aynı kız kardeşim gibi konuşuyorsun, dedi Jen camdan dışarı bakarak. Tekrar Paul'a döndü ve sana bir şey sormak istiyorum, dedi. Bunu söylerken öyle ciddiydi ki Paul güldü. New York'a yaptığı seyahatten sonra onu görmek çok güzeldi. Karısını gerçekten özlemişti. Tabii, babamla aralarını yapmamı mı istiyorsun? Hiç sorun değil, ben ayarlarım. Babam buna bayılır. Fikir o kadar kötüydü ki Jen bile güldü. Ama bir dakika sonra yine aynı ciddi ifadeye büründü. Paul onun söyleyeceği şeyin karısı için çok önemli olduğunu sezinledi. Benim aklımdaki başka bir şey, dedi Jen sinirli sinirli. Konuyu nasıl açacağını bilemiyor ama ümitsizce onu ikna etmeyi umuyordu. Çıkar ağzından şu baklaları Jen, bekliyorum. İkimizin doktora gitmemizi istiyorum, bir uzmana. Bu konuyu konuşmamızın üzerinden 6 ay geçti ve hiçbir şey olmadı. İsteğini söylerken samimi ve ürkek bir hali vardı ama Paul pek ilgilenmiş gibi görünmüyordu. Tanrım, yine mi bu? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Son 6 aydır meslek hayatımın en büyük film işiyle uğraşıyorum ve senin tek düşündüğün çocuk. Olmamasına şaşmamak gerek Jen. İş için yaptığım seyahatlerden dolayı evden daha çok uçaklardayım. Bir sorunumuz olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Bu sözler Jen'e bir tür inkar gibi geldi. Her zaman aklı uygun bir bahane bulup suçu onun üzerine atıyordu. Ama sonuçta o hamile kalamıyordu. Aslında Paul'un dediğinden çok daha fazla denemişlerdi. Sadece bir terslik olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Belki ikimiz de sağlıklıyız veya bende bir şey vardır. Bilmek istiyorum. Böylece çaresine bakabiliriz. Hepsi bu. Çok şey mi istiyorum? Bunları söylerken gözleri doldu ve Paul içini çekerek ona baktı. O uzmana neden kendini kontrol ettirmiyorsun? Tetkiklerini yapana kadar bakarsın, hamile kalırsın. Ama Jen artık bunun olabileceğini hiç sanmıyordu. Denemeye başladıklarından beri 1,5 yıl geçmişti ve artık jinekoloğu bile endişeleniyordu. Ona eğer bir çocuk sahibi olmayı ciddi bir şekilde istiyorsa daha kapsamlı bir inceleme yaptırmasını önermişti. Jen 3 hafta önce bir uzman doktora gittiğini Paul'a söylemedi. Doktor şimdi bir şey bulamamıştı. Bütün anlamı sıranın Paul'de olması demekti. Bunun anlamı sıranın Paul'de olması demekti. Benden sonra sen de gidecek misin? Olabilir. Tüm söylediği buydu ve sonra radyoyu açtı. Jane gerçekten çok üzgündü. Pencereden dışarı bakıyordu. Gide gide ümidini kaybetmeye başlıyordu. Buna özellikle Paul'un tutumu neden oluyordu. Ağustos ayında doktor Jane'e hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Paul'un spermiyle onun yumurtalarının bir şekilde uymuyor olabileceğini veya eğer bir sorun varsa bunun kocasından kaynaklandığını söyledi. Jane konuyu tekrar açtığında Paul ona çok kızdı ve kendisine baskı yapılmasını istemediğini söyledi. Zor günler geçiriyordu. Umutlu olduğu büyük film yapımı hiç iyi gitmiyordu. Bu arada uyguladıkları programlı seks ve 2 hafta sonra hamile olmadığını anlayan karısının geçirdiği sinir krizleri onu hasta ediyordu. Bir gece doğru günde olduklarını söyleyip onunla sevişmek isteyen Cene, bir gece doğru günde olduklarını söyleyip onunla sevişmek isteyen Cene, bir süre bunu unut diye bağırdı ve sonra babasıyla bir içki içmek için çıkıp gitti. Jack son zamanlarda herkesin tanıdığı yeni bir film yıldızıyla çıkıyordu ve hemen hemen her gün yine gazetelerdeydi. Oğlunun kendisiyle birlikte çalışmasını her zamankinden daha çok istiyordu ama Paul'a göre bu olanaksızdı. Hayatındaki herkesin ondan bir şey istediği hissine kapılmıştı. Eylül'de Louis ve Jen yine Amanda'yı bir seyahate çıkması için ikna etmeye çalıştılar ama bir sonuç elde edemediler. 7 kilo vermişti ve çok zayıf görünüyordu. Hala bunalımdaydı ve yaşamında hala bir değişiklik yoktu. Aralık geldiğinde artık kızları da telaşa kapılmışlardı. Berbat geçen Şükran gününden 2 hafta sonra bir öğle vakti Jen, Louis'e telefon ederek bir şeyler yapmamız gerek dedi. Anneleri bütün gece yemek boyunca ağlamıştı. Öylesine üzgün ve kasvetli duruyordu ki çocuklar bile rahatsız olmuştu. Daha fazla dayanamayacağım. Belki de onu kendi haline bırakmamız daha iyi olur dedi Louis filozofça. Belki babamsız hayatının geri kalanını böyle geçirmek istiyordur. Biz kim oluyoruz da farklı davranması gerektiğine karar veriyoruz. Biz onun çocuklarıyız ve böyle yaşamasına izin veremeyiz. En azından ben veremem. Öyleyse sen bir şeyler bul. Bu konuda benden hiçbir yardım kabul etmiyor. Zaten hiçbir zaman istememiştir. Sen onun en sevdiği çocuğusun. Her gün evine gidip portakal suyuna ilaçlar atan sensin. Bana kalırsa istediği gibi yaşamaya hakkı var. Tanrı aşkına Luis, o ölüyor dedi Jen bitkin bir sesle. Ona neler olduğunu görebiliyor musun? Yaşamaktan tamamen vazgeçti. Keşke babamla birlikte ölseydi daha iyi olurdu. Benim söyleyebileceğim bir şey yok Jen. Annem yetişkin bir kadın ve ben bir psikolog değilim. Açıkçası onu kendisine üzülmesini seyretmekten ölesiye bıktım. Konuştuklarını dinlemekten nefret ediyorum. Birinci gazetin B yüzü sonu sayfa 31.